Ayrım 24.
Mustafa Kemal Paşa önce "Yırt onu Salih" emrini veriyor ama mektup bir iki parçaya bölünürken de telaş ile "Dur, sakla onu" diyor. "Ne olur ne olmaz" der gibilerinden. O mektup İsmet Paşa'ya yazılmıştır. "Azizim İsmet" diye başlar ve şöyle devam eder: "Latife Hanım Ankara'ya tekaddüm ederek bizden önce geliyor. Birlikte gezimizin sürmesini uygun görmedik. Çünkü iki senelik tecrübe beraber yaşamak mümkün olmayacağına kanaat hasıl ettirdi. Kararımdan kendisini haberdar ettim. Çok meyus ve mahzundur. Zat-ı Ali'nizin ve belki Fevzi Paşa Hazretlerinin barışmamız için delaletinizi rica edecektir. Kararım kesindir. Yalnız gerek kendisinin gerek ailesinin şeref ve haysiyetini rencide etmek istemiyorum. Kendisine ve ailesine hürmetimi ve hakiki dostluğumu muhafaza edeceğim. Ayrılmamızın biçimini Ankara'da kararlaştırırız. Sükunetle İzmir'e gitmeye muvaffakatini temin lazımdır. Gözlerinizden öperim. Gazi Mustafa Kemal." Latife Hanım'ın İsmet Paşa'ya gönderilmeyen bu mektuptan elbette haberi olmadı. Kişiliğinin par yanan, par sönen, çocuksu yanı her şeyin iyiye gittiği düşüncesini işliyordu zihnine. Kemal'inin yanındaydı ve mutluydu. İşte hepsi de mutlu görünüyordu onunla birlikte. Ertesi sabah Kayseri-Kırşehir yoluyla Ankara'ya dönmek üzere yola çıkıldı. Görünüşe bakılırsa gerçekten mutlu bir dönüştü bu. Kaybedilen bir şey bulunuvermişti sanki. Ne var ki gerçekte ne kadar süreceği belli olmayan bir mutluluktu bu. Tarihler 18 Ekim 1924'ü gösteriyordu. Siyaset kazanı kaynıyor. Ankara'da siyaset kazanı kaynıyordu. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in çağrısına uyarak Türkiye Büyük Millet Meclisi o gün olağanüstü bir toplantı yaptı. Doğu gezisinin izlenimlerini ve acele önlemlerin alınması gerektiğini meclise o gün anlatmaya çalıştı. Doğrusunu söylemek gerekirse meclis istim üstündeydi. Karma karışıktı ve geleceğe dönük önlemleri, projeleri filan dinleyecek halde değildi. Hemen herkes kişisel davasının peşine düşmüş, o birleştirici kuvayi milliye ruhunu ve duygusunu neredeyse çıkar kavgaları içinde kaybedip gitmişti. Asker kökenli mebusların, ki bunlar 5 kolordu kumandanıyla 2 ordu müfettişinden oluşuyordu, ne yapacakları hiç belli değildi. Başta Rauf Orbay Bey olmak üzere Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele Paşa ise kendilerine karşı İsmet Paşa'nın ve çevresindeki genç politikacıların cephe aldıklarını, hizmetlerinin unutulduğunu ve haksız ve çirkin muamelelere uğradıklarını iddia ediyorlardı. "Mektuplarımız açılıyor, telefonlarımız dinleniyor" diyerek. Artık harekete geçme zamanı gelmiştir kararını vermişlerdi. Mustafa Kemal her şeyi bildiği halde bu haksız muameleyle ilgilenmiyor, hatta bize karşı vefasız davranıyor zannı onlarca bir sabit fikir haline gelmişti. Yeniden yapılanma konusunda girişilen her teşebbüs onlarca ya yanlış, ya zamansız, ya gereksizdi. Mustafa Kemal'in mecliste ısrarla vurguladığı medeniyet yolunda muvaffakiyet yenileşmeye bağlıdır. İktisadi ve içtimai hayatta, ilim ve fen sahasında muvaffak olmak için tek tekamül ve terakki yolu budur İlkesi onlar için fazla bir şey ifade etmiyor görünüyordu. Bu sebeple karşı cephede Mustafa Kemal diktatörlüğe ve keyfi idareye gidiyor fikri değişmez bir inanç haline almıştı. Mustafa Kemal ise çok yakından tanıdığı ve sevdiği arkadaşlarının bu haksız ve değişmez hükümlerinin olayları nerelere götüreceğini iyi biliyor ve bundan korkuyordu. Ciddi önlemler alınmazsa ciddi bunalımlar ortaya çıkacaktı. Mustafa Kemal böyle düşünüyordu. Bu bunalım sebebiyle paşaların askeri bir hareket tasavvuru gerçekleşebilir miydi? Ali Fuat Paşa anılarında suizanlı tahrik edici hadiselerin bir araya geldiği göz önüne getirilecek olursa bunlar haklı olarak Gazi'nin vehmini artırmış olabilir diye açıklıyordu durumu. Kuşkulanmakta haklıydı Mustafa Kemal. Çünkü paşalar çıkartılan özel bir yasayla o dönemde hem mebusluk yapıyorlardı hem kumandanlık. Uzun tartışmalardan sonra Mustafa Kemal'e karşı askeri bir hareketle değil, meclis içinde örgütlü bir muhalefetle devam etme kararında birleştiler. Buna karşı Mustafa Kemal ve Halk Fırkası'nda birleşen arkadaşları bu siyasi paşaların ordudaki görevlerinden ayrılmaları gerektiği sonucuna vardı. Alınan bir kararla Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı olarak her birine telgraflar çekti ve hemen mebusluktan istifa etmeleri gerektiğini bildirdi. Bu istifa önerisi işleri büsbütün karıştırdı. 26 Ekim 1924'te Kazım Karabekir Paşa 1. Ordu Müfettişliğinden, 30 Ekim'de Ali Fuat Paşa 2. Ordu Müfettişliğinden istifa ettiler. Refet Paşa ise önce istifa etti ama sonra istifasını geri aldı. 8 Kasım 1924'te ise İsmet Paşa başbakanlıktan istifa etti. Mecliste giderek büyümekte olan muhalefetin baskısı onu bu istifaya zorlamıştı. Olaylar bitmedi elbette ama yavaş yavaş netleşmeye başladı. Hele Kasım'ın 17'sinde Karabekir Paşa'nın başkanlığında adı Terakkiperver Fırka olan Muhalefet Partisi kurulunca her şey daha da aydınlandı. Doktor Adnan Adıvar Bey ve Rauf Orbay Bey bu yeni fırkanın ikinci başkanlarıdır. Katibi Umumi yani Genel Sekreter Ali Fuat Paşa'dır. Kuruluştan 5 gün sonra meclisten 28 mebus bu partiye geçerler. Bütün bunlar olup biterken elçi kabuller, gazeteci ziyaretleri, açılışlar, iç konuklar, dış konuklar birbirini izlemektedir. Latife Hanım'ın cumartesi akşamları düzenlediği ve giderek hoş bir anlam kazanan Çankaya toplantıları belki de Mustafa Kemal'i en çok dinlendiren, nefes aldıran yeniliklerdir o sıra. Yabancı gazeteciler, elçiler, Ankara'nın yerli hanımları, yazarlar, sanatçılar, gazeteciler davet edilir bu toplantılara. Çankaya'da o günler doğmakta olan yeni toplumun özü, özelliği oluşmaktadır ağır ağır. Önceleri yalnız kadınlar arası bir çay daveti iken, Mustafa Kemal'in teşvikiyle erkeklerin de gelmesini sağladığı bu toplantılarda sergiler Gazi, yeni Çankaya zarafetini. Kabineyi kurma görevi Fethi Bey'e verilmişti. Ilımlı, frenli bir kişiliği olan Fethi Bey'in başbakanlığından birçokları memnun kalmaz. Adet olduğu gibi. Bu memnun olmayanlar içinde Latife Hanım da vardır. Latife Hanım, Fethi Bey kendisini Mustafa Kemal ile evlenmesine karşı çıktığı için onu kesinlikle affetmiyordu. Latife Hanım'ın Mustafa Kemal ile evlenmesini en çok isteyenlerden biri olan Salih Bey ise o günler zaman zaman acaba Zübeyde Hanım'ın İzmir mesajlarını paşamıza arz etmemekle yanlış mı yaptım? Acaba Fethi Bey'in muhalefetine kulaklarımı kapamakla ikinci bir yanlış mı yeniledim diye kendini sorguluyor, hırpalıyor, üzülüyordu. Paşa da üzgündü. Tabii Latife de. Gidişat umutlu değildi. Ne var ki Mustafa Kemal'in o günler kişisel sorunlarıyla uğraşacak vakti yine gerçekten yoktu. Latife Hanım ise ondan başka hiçbir şeyi düşünecek gibi değildi. İşte yine işler, güçler, meclisler, fırkalar, toplantılar, toplantılar. Akşam yemeğinde aynı zevat-ı ikram, aynı kavgalar, aynı şakalar ve yorgun ama çok yorgun bir Mustafa Kemal. Gecenin ikisinde, üçünde yatak odasına ancak gelebiliyor. Bunları düşündükçe ben onun için elindeki bastondan bile daha önemsizim diye sızlanıyor genç kadın. Geçenlerde bir akşam diye içini çekip acı acı, beylerin sofrasına ne güzel bir gazel söylüyordu diye mırıldanıyor. Canan dilerse canını ona feda edecek, hem de minnetle. Canımı canan dilerse bil ki minnet canıma diye söylüyordu bunu o güzel kısık sesiyle. Peki ama kimdi bu canan? Hangisiydi? Kime ikram ediyordu onun sarı paşası canını? Hem de minnetle. O gece Mustafa Kemal bir başka şarkı daha söylemişti. Latife hiç unutmuyor. Hâb-ı gâh-ı yâre girdim arz için ahvalimi, bir perişan halini gördüm, unuttum halimi. Bu Fikriye'nin piyanoda en çok çalıp söylediği, herhalde halini paşasına şarkılar aracılığıyla arz ettiği o şarkı değil miydi? Herkes böyle söylüyordu. Oydu. İşte bu ve benzer düşünceler dile ediyordu genç kadını. Bu duygularla ve hızla bağırmıştı kocasına saatlerin gece yarısından sonra üçü gösterdiği bir gece. Bıktım bu arkadaşlarınızdan, sofralarınızdan, gazellerinizden, şarkılarınızdan. Ve de o birlikte söylediğiniz akortsuz, notasız, dağ başını duman almış marşınızdan. Söylenceler Gazi'nin bu salvoya karşı, ben de sizin tepemde yaptığınız o nahoş gürültülerden, topuk seslerinden bıktım hanımefendi dediğini anlatır. İşte böyle bir şey. 1925 yılı işte ve buna benzer oldukça tatsız havalarla geldi Çankaya'ya. Mustafa Kemal'in zihninde planlanmakta olan yeni bir gezi programı da tam o gün uygulanmaya kondu. Yine Konya'ya gidiyorlardı. Artık herkes biliyordu. Gazi'nin her gezisinin, o zamanki ifadeyle her tetkik seyahatinin belli bir amacı, sebebi vardı. Kendince çok iyi bilinen. 1 Ocak günü yola çıkılan bu geziye Latife Hanım da katıldı. Her şeyi bir kez daha denemek, anlaşma yollarını bir kez daha yoklamak, Latife'nin o parlak zekasıyla aydınlanmak, esprilerini dinlemek, analizlerini tartışmak ne kadar da zor görünse Paşa'ya da iyi geliyordu bu birliktelik. Konya'da Kırmızı Maraken Defteri o günü, memleket ve milletin kurtuluşu için çalışmaktan başka bir hedefim yoktur. Bu, bir insan için yeterli bir sevinç ve haz temin eder. Ben ve benimle birlikte olanlar, hedefimizin yüceliğine, yolumuzun doğruluğuna eminiz, diye yazıyor. Gerçekten emin olduğu için mi? Yoksa gerçekten emin olmak istediği için mi? Ben ve benimle birlikte olanlar derken. Konya'da yoğun çalışmalarla geçen 11 günden sonra yine trenle 4 yola, oradan Adana'ya, Tarsus'a, Mersin ve Silifke yörelerine giderek yaptığı incelemeler 12 gün sürdü. 2 Şubat 1925'te yine Ankara'daydılar. Olaylar bitmiyordu. 13 Şubat günü Doğu illerimizde Cumhuriyeti sarsıcı, önemli ve olumsuz bir hareket başladı. Genç ilçesinde, şimdiki Bingöl, Bağlı, Piran köyünde Şeyh Said isyanı çıktı. 31 Mayıs 1925 tarihinde kesin olarak bastırılan bu isyan, zaten savaş yorgunu ve yoksul olan ülkeyi gerçekten çaresiz bırakmıştı. Cumhuriyetin ilk bölgesel sıkı yönetim kararı 21 Şubat günü verildi. Mustafa Kemal, aziz arkadaşı İsmet Paşa ile birlikte çalışıyor, isyan bölgesinden gelen raporları birlikte okuyorlar ve alınacak önlemleri kararlaştırıyorlardı. İsyancıların sloganı, dini kurtarmak, şeriatı kurtarmaktı. O zaman halife de memlekete dönecekti. İsyan 14 vilayete yayılmış, gerçek bir tehlike olarak büyümekteydi. Başbakan Fethi Bey gerekli manevra gücünü gösteremiyor, hızlı kararlar alamıyor, muhalefet tarafından acımasız bir biçimde adeta yargılanıyordu. Bu hareketin başında Terakkiperver Fırka vardı. Fırkanın sloganı da Terakkiperver Fırka, efkar ve itikad-ı diniyeye hürmetkardır diye ifade ediliyordu. Bu arada İsmet Paşa hastalanmış ve İstanbul'a gitmişti. Sonunda Fethi Okyar başbakanlıktan istifa etti. 12 Mart 1925. İsmet Paşa 12 yıl sürecek olan ikinci başbakanlığına başladı. 15 Nisan 1925 günü Şeyh Said ve yakınları sınırdaki Çarpık Köprüsü'nde kaçarken yakalandılar ve İstiklal Mahkemesi'ne verildiler. Bu tarihten bir ay sonra Terakkiperver Fırka kapatıldı. Memleket büyük bir badireden kurtulmuştu. Karar günü. Samet Ağaoğlu 16 Kasım 1980'de Milliyet Gazetesi'nde yayımlanan Atatürk'ten Sesler adlı yazısında pek çok yazarın yaptığı gibi Mustafa Kemal Latife Hanım ilişkisini açıklayıcı bazı olayları anlatıyor. Bir yaz akşamı Atatürk eşi Latife Hanım, milletvekili ve daha sonra Bahriye Nazırı yani Denizcilik Bakanı Topçu İhsan Bey ve eşi Latife Hanım'ın küçük erkek kardeşi, annem, babam ve daha birkaç kişi. Sofraya hizmet eden ben Ankara Lisesi öğrencisiyim. Bir aralık konu Atatürk'ün evlenmesine geldi. Konuşulurken Latife Hanım, ah dedi, böylece yüksek tahsilim yarıda kaldı. Atatürk'ün yüzü birdenbire asıldı. Tarihler 5 Ağustos 1925'i gösteriyordu. Biraz kısık bir sesle, öyleyse hanımefendi dedi, serbestsiniz. Yarım kalan okulmanızı sürdürebilirsiniz. Yanlışını hemen fark eden Latife Hanım, Atatürk'ün elini yakalayıp öptü ve heyecanlı bir sesle, "Aa, dünyanın en büyük üniversitesine böyle girdim işte," diyerek işi tatlıya bağladı. Burada bir noktaya işaret edeyim. Latife Hanım, Atatürk'ün hayatında yazık ki az sürmüş bir devrin yüzüdür. Atatürk, bu evlenmeyle sağlığına daha dikkatli olmuş, akşamları içki sofraları çok azalmış, boş zamanlarını Ankara'da kurduğu çiftlikte uğraşmaya vermişti. Ancak Atatürk'ün çevresindeki bazı kimseler bundan memnun değillerdi. Bu arada Latife Hanım'ın bazı davranışlarından şikayetler oluyor, bunları da Atatürk'ün kulağına fısıldıyorlardı. Bu şikayetler sırasında Latife Hanım'ın sırf kıskançlık duygularıyla bazı arkadaşlarından uzaklaştırmaya çalıştığı ve bunun için Atatürk bu arkadaşlarıyla beraberken neler konuşulduğunu öğrenmek için kapıları dinlediği gibi dedikodular da yer alıyordu. Bunun ötesinde Latife Hanım'ın Atatürk'ün yakını bazı kimselerin hanımlarıyla da geçimsizlikleri oluyordu. Samet Ağaoğlu yazısında Latife Hanım'ın bazı hanımlarla olan geçimsizliğini örneklerken, bir gün onun Ağaoğlu ailesini ziyarete geldiğini, içeride Erkan-ı Harbiye 2. reisi Kazım Orbay Paşa'nın eşinin, ki Enver Paşa'nın kız kardeşidir kendisi, olduğunu öğrenince "o kadın buradaysa ben girmem" dediğini anlatıyor. Bu bir huysuzluk örneği olabilir. Ya da reaksiyonlarını ev sahiplerine göstermenin bir gençlik acemiliği olabileceğini düşündürülebilir. Artık genç kadının iyi bildiğimiz öfke krizlerinden biri diye de yorumlanabilir. Ama hatırlamamız gereken bir şey daha var. Mustafa Kemal ve Enver Paşa arasındaki uyumsuzluk ve anlaşmazlık. Zübeyde Hanım da hiç affetmiyor Enver Paşa'yı ve oğlunun uğradığı bütün haksızlıklarda onun etkisinin olduğuna inanıyor. Çanakkale Savaşı'ndan sonra oğlunun paşa olmasını beklerken ona bu payenin verilmemesini hep Enver Paşa'dan biliyor ve onu sorumlu tutuyor. Kadınların genel olarak sevdikleri erkeği, oğlu olsun, eşi olsun, babası olsun, zora sokanlara, üzen, haksızlık edenlere karşı tarafsız olmadığı, daha doğrusu onlara tarafsız bir gözle bakamadığı, bence daha da önemlisi bu kişilerin arasına girmeden tarafsız kalabildiği pek görülmemiştir. Latife Hanım'ın Enver Paşa'nın kız kardeşine karşı sert çıkışında böyle bir sebep de olabilir mi diye düşünüyorum. Öyküleriyle Atatürk'ün Mektupları adlı kitabında Sadi Borak ise genelde daha çok yinelenen bir yorum üzerinde duruyor. Biliyoruz ki Atatürk hızlı bir tempo içinde yaşıyordu. Başladığı bir kitaba merak salmışsa onu bitirmeden gerekirse 24 saat uyumazdı. Sabahlara kadar süren sofra sohbetlerinden sonra hiç yatağa girmeden yabancı elçileri kabul ettiği oluyordu. Atatürk'ün nöbet defterini inceleyenler bu örneklere sık sık rastlarlar. Bütün bunları yakından gören Latife Hanım, insan enerjisinin bu korkunç israfı karşısında dehşete düşmüştür. Bir vücut ne kadar dayanıklı olursa olsun bu tempo içinde mutlaka ömründen kayıplar verecektir. Ne var ki her dahi gibi Atatürk de kendini kayıt altına alacak zincirleri kırdı. Bu evliliğin en yakın ve devamlı tanıklarından biri olan Kılıç Ali Bey ise 8 Aralık 1951'de Milliyet Gazetesi'ne yazdığı bir yazıda bu evliliğin talihsizliğinin iki mizacın yaratılış itibariyle birbirine uymamasından kaynaklandığını anlatır. Latife hanımefendi onu bütün bir milletin malı bir adam olduğunu unutarak tamamen kendine hasretmek istemiş, hatta zaman zaman tahakkümü andırır haller almıştır der. Sonra Latife hanım kadın olarak zevcini tamamen kendisine ait görmekte haksız mıydı diye sorar. Kadın olarak belki de haklıydı diye düşünür. Ama bu genç hanımın Mustafa Kemal'i sırf kendine mal etmek istediğinin yanlışlığını onun Mustafa Kemal olmasında bulur. Mustafa Kemal özel bir kişidir. Kılıç Ali birçoklarının görmek bile istemediği bir gerçeğin de altını çizerek şöyle der. Fakat asıl hayret edilecek hadise şudur ki, Latife hanımefendi izdivacında gazinin millete ait olduğu noktasına karşı kayıtsız davranırken, ayrıldıktan sonra onun büyük adına karşı saygının azami derecesine yükselmiştir. Bu irdelemelerin her birinde elbette üzerinden düşünülecek gerçekler vardır. Mustafa Kemal'i inceleyen The Immortal Atatürk, Psychobiography adlı kitabın yazarlarından Namık D. Volkan ve Norman Itzkovich, olayın biraz daha derinine inerek bu çakışmanın da tıpkı birbirlerini ilk gördüklerinde heyecanlanmaları ve etkilenmelerinde olduğu gibi aynı sebepten kaynaklandığını anlatıyorlar. Hatırlarsanız Latife Hanım ilk kez Mustafa Kemal'i görmek azmiyle onun karargahına geldiği gün paşanın o sırada son derece meşgul olduğunu söyleyen Yaver Salih'e "Kendi kendime and ettim. Ucunda ölüm bile olsa gazinin elini öpmeden buradan gitmeyeceğim." demiş ve Mustafa Kemal'in "Savın gitsin" emri de genç Latife'nin odaya dalmasıyla uygulanamamıştı. Mustafa Kemal bu cüretli dalmanın karşısında çaresiz, Latife Hanım'a "Buyurun oturun" demek zorunda kaldı artık. İki yazar bu izni neden verdi diye koydukları soruya, "Belki bu ısrar ruhunu okşamıştı. Belki güzel giyimli, peçesiz bir kadının gösterdiği bu cesaret ona iyi geldi. Kesin olan bu buluşma Mustafa Kemal'i etkilemişti, diyorlar. Bu hanım Mustafa Kemal'e kendi kişiliğini hatırlattı, onda gençliğini gördü diye açıklıyorlar. Aynı fevri hareketler, aynı protokole aldırmama gücü. Tıpkı onun yaptığı gibi bürokratik makamlara gidip hayallerini anlatması. Kendisine o kadar bağlı olan Salih gibi bir yaverini atlatıp odasına ve Mustafa Kemal'in özel dünyasına girmesi kesinlikle Mustafa Kemal'e çok cazip gelmişti. Fransa'da her gece sizi rüyamda gördüm ve siz bana hiç merak etme, vatanı kurtaracağım dediniz. Bu sözlerde Mustafa Kemal'in ruhunu okşamıştı. Çünkü Latife'nin Mustafa Kemal'i kendinden üstün gördüğünün ifadesiydi bu sözler ve bu yüzden Mustafa Kemal Latife'yi kendinin bir ifadesi gibi görüyordu. Ne var ki araya evlilik gibi bir olay girip günlük hayatın her anı birliktelik olayını zorunlu kılınca birçok kez ilişkiler bir çekişme halini alıyor. Mizaç benzerliği mümkün bir benzerliktir ve ilk anda gaziye hoş bir görüntü izlenimi verebilir. Ama bu yeterli bir faktör de değildir. Yanlış yerlerde kullanıldığı zaman bu hikayede görüldüğü gibi zararları da olabilir. Ama Latife Hanım birçoklarının yazdığı gibi gerçekten böyle bir yarışa girmiş miydi? Mustafa Kemal bir kurtarıcı, bir başkumandan, bir cumhurbaşkanıydı. Latife Hanım'ın bütün bu barajları aşıp onunla aynı çizgide at oynatmak niyetinde olduğunu sanmıyoruz. Sonuçta akıllı, aklını kullanan, görgülü, iyi eğitim görmüş bir kadındı o. Sevdiği adamla yarışmak değildi amacı. O, Gazi de dahil herkesten bir cumhurbaşkanı eşi olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanının eşi olarak görmesi gereken muameleyi görmek istiyordu. Bazı hakları vardı. Bu haklarını kullanmak istiyordu. Çünkü bu haklar Cumhuriyet'in Türk kadınına getirdiği doğal haklardı. Bunları kullanacaktı. Kullanmalıydı. O ilk örnek, ilk model oluyordu. Ondan öncekiler sarayın kapalı kapıları içinde yaşadıkları için böyle bir örneklik nitelikleri yoktu, halka mal olmamışlardı. Latife Hanım bu işlerde ne kadar acemi ise yeni toplum ve yeni sosyetede o kadar acemi, o kadar telaşlı ve ürkekti. Özellikle Mustafa Kemal'in çeşitli sebeplerle yakınında olanlar ve bu yakınlığı kaybetmemek için adeta bir iç savaşa katılanlar. Mustafa Kemal'in evlilik olayını irdeleyenlerin bütün bu faktörleri göz önünde tutmaları gerektiğine inanıyorum ben. Aynı zamanda Latife Hanım'ın bütün yanlış ve hatalı davranışlarına rağmen şöyle ters bir el hareketiyle Cumhuriyet'in kuruluşu tarihinden itelenemeyeceğini de. Durağan, eskimiş, yenilenmelere kapalı bir toplumun dünyasını değiştirmesi, yüzünü Batı uygarlığına çevirmesi, doğru bir anlayışla çevirmesi o kadar kolay bir toplumsal eylem değildir. Bu, yeni dünyayı topluma önerenler için bile.